Bu kitap Altı Nokta Köyler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Gizem Er. Eserin adı Süpermen ve Uğur Böceği. Yazarı Ahmet Şerif İzgören. Türü kişisel gelişim. Yayın evi Elma Yayın Evi. 1. basım Aralık 2005. ISBN numarası 978-975-60-93-054. Bu kitap 200 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 21 Şubat 2015. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Süpermen ve Uğur Böceği, Ahmet Şerif İzgören. Kitabınıza bir arkadaşımın kitaplığında rastladım. O dönem huzursuz bir iş ortamım vardı. Mutsuzdum. Bu akşam tarif edemeyeceğim kadar kötü bir ruh haliyle kitabı okumaya başladım. Okudukça içime huzur dolmaya, omuzlarım dikleşmeye başladı. Kitap sabaha karşı bittiğinde yüzümde kocaman bir gülümseme vardı. Erkenden işe gittim ve istifamı verdim. Şimdi daha iyi yönetilen bir kurumda iki kat maaşla çalışan bir muhasebe müdürüyüm. Sadece teşekkür etmek istedim. Sağ olun. Volkan Ertunç. Süpermen ve Uğur Böceği'nde içten bir anlatım bulacaksınız. Okudukça gözyaşlarınıza hakim olamadığınızı göreceksiniz. Ülkende yaşayan olağanüstü insanlar olan Uğur Böcekleri'yle tanışma imkanınız olacak. Ayrıca bu kitap sayesinde kendinizi sorgulayabileceksiniz. Süpermen misiniz yoksa Uğur Böceği mi? Karar sizin. Ayşenur Öztürk. Süpermen ve Uğur Böceği'ni kariyerim açısından haksızlığa uğradığımı düşündüğüm bir dönemde okudum. Kitaptaki Uğur Böceklerinin yaptıkları gibi sonuna kadar mücadele edip hayata sımsıkı tutananlardan olmak istediğimi, sahip olduklarımın, hatta nefes alıp vermemin bile çok önemli olduğunu, bunların kıymetini bilmem gerektiğini bir kez daha anladım. Kişisel erdemlerimden ödün vermeden bilgi, görgü ve deneyimlerimi her gün arttırmak ve bunları ihtiyacı olanların hizmetine sunmak için daha çok çaba göstermem gerektiğini düşünmeye başladım. Bence en önemlisi sıkıntılı her anımda artık çantamda taşıdığım Süpermen ve Uğur Böceği kitabından kahraman bir Uğur Böceği'nin hikayesini okuyorum. A. Koral Özel. Okurken birçok şeyin daha fazla farkına vardığım ve sevdiğim insanlara tavsiye ettiğim bir başucu kitabı. Aliye Boyacı. Süpermen ve Uğur Böceği adlı kitabın hayatıma bu kadar dokunacağını hiç tahmin edemezdim. İyi ki bu kitabı okudum. Turgay Seren. Süpermen ve Uğur Böceği. Ülke ikiye bölündü. Bu kitabı bir Uğur Böceği'ne ithaf etmeliydim. Bir de Süpermen'e. Benim gördüğüm en dürüst, ülkesini her şeyden çok seven, en azimli insana yazmalıydım bu kitabı. Düşündüm ve buldum. Hayatının her anı bu kadar berrak, bu kadar temiz, çok az insan tanıdım. O bana ninelerimin anlattığı üç evliyadan biridir. Benim canım Cemil Eniştem. Eğer gerçekten bir Süpermen olsaydı, kitaptaki sahte Süpermenlerden değil, gücüyle dünyayı yerinden oynatacak, iyiliği herkeslere yetecek, o da Zehra teyzem olurdu. Hiçbir zorluktan yılmaz o. 7 yaşımda bana su içerken nefes almamayı öğretti. En cömert sevgiye, en güçlü iradeye sahiptir. Ben bu kitabı tanıdığım en sağlam ve sevgi dolu çifte, Süper Kadın ve Uğur Böceği'ne, Zehra ve Cemil Doğan'a ithaf ediyorum. Ve 20 bin kişiye yurt sevgisi, mücadele ruhu, dürüstlük ve girişimcilik üzerine eğitimler veren tüm Uğur Böceklerime. Şerif, 5 Ekim 2005, ODTÜ İlköğretim Okulu Bahçesi, Ankara. Ön söz. Dişimde bir sızı. Arabayı Murat arkadaşıma bakıma bıraktım. Taksi yok, boş bir yolda eve doğru yürümeye başladım. En arkadaki 20 yaş dişim ağrıyor. 20 yaş dişinin gereksiz olduğunu duymuştum. Allah bir diş vermiş, hiçbir işe yaramıyor. Ağrımak dışında. Ağrıyınca çektiriyorsun, canın yanıyor. Sadece bu işe yarıyor işte. Ebe Allah'ım, işe yaramayan bir dişi niye verip bana böyle azap çektiriyorsun? Söylene söylene evime doğru yürüyorum. Karşıdan 20 yaşlarında bir çocuk geliyor. Bir garip yürüyor. Büyük ihtimalle küçükken çocuk felci geçirmiş. 2 metre yolu gitmesi saniye alıyor. Hiçbir organı uyumlu değil. Elleri sağa giderken kafası tamamen sola gidiyor. Bacakları sağa sola oynuyor. Vücudu tümüyle titriyor. Bir elinde bir torba, tişörtünde, kotunda, ayakkabısında sizinki gibi hiç havalı markalar yok. Bütün organları ondan kaçmaya çalışıyor gibi. O hepsini bir araya getirmeye çalışıyor. Önüne göz ucuyla bakıyor. Kafası biraz geride ve ileri geri oynuyor. Bir an gözümün önüne kendinin 10 katı bir yükü yokuş yukarı taşımaya çalışan karıncalar geldi. Yük aşağı yuvarlanır, yine inerler, yine taşırlar. Yan yana geçerken çocuğun hızlanmaya çalıştığını fark ettim. Tam bizim eve gelmeden bir otobüs durağı var. Ona yetişmeye çalışıyor. Dönüp baktım, 2 metre gerimde kaldı. Arkamdan bir halk otobüsü geliyor. Boştaki elini kaldırdı, durması için işaret ediyor. Tüm vücudu oynuyor. Ben durdum, otobüs şoförüne bakmaya başladım. Gündüz 11, yolda neredeyse üçümüz varız. Otobüs yavaşça geliyor, şoför bana bakıyor. Ben durağın 2 metre uzağındayım. Şoför çocuğu deli zannetti ya da parası yok diye düşündü, ona hiç bakmıyor. Çocuk tüm vücuduyla titriyor. Eli havada garip hareketler yapıp ses çıkarmaya çalışıyor. Bıyıklı şoför ona değil, kıpırdamadan duran bana bakıyor. Tam geçerken elimi kaldırdım. Otobüs ani bir frenle önümde durdu. Ben çocuğa gel lütfen dedim. Şoför bana bakıyor. Çocuk vücudunu sürükleyerek heyecanla geldi. Otobüse bindirdim. Şoför bana bakıyor. Bakışları McDonald's'ın kızgın kanserojen patates yağları gibi. Hayırlı işler birader dedim. Cevap vermedi, orta boy menü. Otobüs hareket edince oradaki duvara yaslandım. 5 dakika kıpırdamadan durdum. Bir baktım dişimin ağrısı kalmamış. Bunun neresi ön söz diyeceksiniz? Haklısınız. Bunun neresi ön söz? Bu böyle bir kitap işte. Neresi ön söz, neresi son söz belli değil. Bittiğinde çok şaşıracaksınız. Çok az kitap ruhunuza bu kadar dokunacak. Sevgiler. Şerif. Yiğit Subay. 1972 yılında Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde doğar Korhan. Babası subaydır. Nevzat Albay oğlunu daha 13 yaşındayken atıcılık sporuna başlatır. Çocuğuna ilerideki yıllarda hayata daha fazla tutunmasını sağlayacak bir tutkuyu kazandırır. Korhan babasından etkilenir ve askeriyeye girer. 1993 yılında Kara Harp Okulu'ndan piyade teğmen olarak mezun olur. Tayini Güneydoğu'ya çıkar. Şırnak ve Mardin'de 2 yıl görev yapar. 24 Kasım 1995. Ne olursa o gün olur. Birlik yeni bir operasyona çıkmışken Korhan Teğmen yürüyüş sırasında mayına basar. Gata'ya getirildiğinde 23 yaşındaki gencecik Korhan'ın bir bacağı artık yoktur. Ameliyattan sonra rehabilitasyon çalışmaları başlar. Psikoterapistler ve psikologlar yeniden iyileştirme programlarında sürekli egzersiz verirler. Korhan bu egzersizleri onların istediklerinden çok çok daha fazla yapar. 3 ay sonra protez takılır. Doktorlar başlangıçta protezi 2 saatten fazla takmamasını, ağrı yapacağını söylerler. Korhan sakatlığıyla olan mücadelesinden başarıyla çıkmaya azmetmiştir. Protezi daha uzun süre takar ve egzersizleri çok yüksek sayılarla sürdürür. Protezin takılmasından 15 gün sonra Türkiye şampiyonu olur. Gazi Korhan Yamaç ülkesi için bacağını kaybettikten 9 yıl sonra Eylül 2004'te Atina'da yapılan Dünya Engelliler Olimpiyatı'na Türkiye adına katıldı. 25 metre tabancada altın, 50 metre serbest atışta bronz madalya kazandı. Bir gazetedeki röportajında şöyle diyordu Korhan. Türk bayrağı göndere çekilip İstiklal Marşımız çalındığı zaman çok heyecanlandım. Gurur duydum ve ağladım. Biz de çok gurur duyduk Korhan. Korhan'ın antrenörlüğünü kim yapıyor biliyor musunuz? Babası emekli albay Nevzat Yamaç. Bu aslan Korhan madalyayı aldıktan sonra ne dedi biliyor musunuz? Bu madalyayı Güneydoğu'daki şehitlere ve gazilere armağan ediyorum. Geçenlerde bir iş adamı anlatıyordu. Hocam son 30 yıldır devlete rüşvet vermeden ihale alamıyorsunuz. Arada partiler varsa partiye %10, bürokrata %5, partiler yoksa doğrudan ilgili yerlere %10. Bunun dışında yemek, kadın, cabası. Sakın yok canım demeyin. Bu ülke yolsuzlukta dünya dördüncüsü. Bir başka iş adamı spor alanı görünen arsasını iş merkezine çevirmek için 20 daire teklif etti. Bir büyükşehir belediyesine. Yüzüne gülmüşler. 150 dairelik yerin yarısı bizim demişler. O yüzden şehirlerde çocukların spor yapacakları alanlar yok. Ama belediyelerin futbol takımları milyon dolarlık harcamalar yapıyorlar. En güvenilir kurumdan en güvenilmezine hepsi pisliğin içinde. Kimi yiyor ama çalışıyor, kimi yiyor ama çalışmıyor. Pisliğin içinde olmayan çok az insan var. Korhan iki şey yapabilirdi. Bir, bu pislikler için değer mi deyip hayata küsebilirdi. İki, kendim, ailem ve ülkedeki temiz insanlar için çaba göstereceğim. Korhan'ın çabasının onu götürdüğü yer işte burası. O olimpiyatlarda çekilmiş diğer fotoğraflara bir bakın ve her neyi başaramadığınızı düşünüyorsanız hayatta onu bir daha düşünün. Ve sakın başaramadıklarınızla ilgili etrafı, kaderi falan suçlamayın. Dürüst olun. Fotoğraflara tekrar bakın. Sonra dönün, Korhan'la oğlunun gözlerine bir daha bakın. Ülke bu gözler sayesinde ayakta kalıyor. Bir şehirdeki 9 ofisinde trilyonluk rüşvetler yiyen yılan gözlü kimi politikacı ve bürokratlar sayesinde değil. Fakat Allah'ı var, yiyor ama çalışıyorlar, değil mi? Yıl 1990. Yer Sivas. Sivas Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı Muammer Kokili'nin telefonu çalar. Arayan babasıdır. Oğlum der. Bizim mahallede Hatça teyze var ya, baş ağrısından yerinden kalkamıyor. Berbat durumda. Ona yardımcı olur musun? Tabii baba. Gelsin muayene ettireyim. Telefonu kapattıktan sonra aklı başına gelir, babasını arar. O zamanlar evlerde telefon yok. Mahallede tek evde varsa tüm mahalle şanslı. Babasını telefonu çağırtırlar. Baba nasıl gelecek? Vallahi bilmiyorum yavrum. Baba ben ambulansı yolluyorum. Siz bindiriverin. Yaşlı teyze hastaneye gelir. Tetkikler sonunda beyinde büyük bir ur çıkar. Acil ameliyat gereklidir. Teyzenin emekli sandığı SSK, Bağkur hiçbir sağlık güvencesi yoktur. Parası zaten yoktur. Doktorlar ameliyat olmazsa ömrünün bittiğini söylerler. Muammer Bey tanıdığı doktorlara durumu anlatır, yardım ister, gerekli ayarlamaları yaparlar. Teyze ameliyata alınır. Operasyon başarıyla tamamlanır. Teyze taburcu olur. Bir daha sesi soluğu çıkmaz. Aradan 2 ay geçtikten sonra sekreteri Muammer Bey'in odasına gelir. Yaşlı bir hanım var. Sizinle görüşmek istiyor. Alın içeri. Birazdan içeriye ameliyat olan yaşlı teyze girer. Elinde sıkı sıkı bir şey tutmaktadır. Gözleri yerde, serçe kadar eli sıkı sıkı kapalıdır. Sesi titreyerek ağlayıp ağlamama arasında konuşur. Oğlum sağ ol. Gücüm ancak buna yetti. Çok çok sağ ol der ve odadan kuş gibi süzülürcesine çıkar. Muammer Bey masanın üzerindeki buruşuk küçük bir gazete kağıdıyla baş başadır. Kağıdı merakla açar. Gazetenin içinden o dönem Sivas'ın bakkallarında açık kutularda satılan 2 küçük kavrulmuş lokum çıkar. Saatlerce ağlar müdür yardımcısı. O 2 küçük çifte kavrulmuş lokum. Hayat boyunca aldığı en güzel hediyedir. Bazen mektuplar gelir bana. Millet malı götürüyor. Benim o kadar param yok. Hak mı? Reva mı? Benim param az. Dünya para dünyası. Paran yoksa sen de yoksun. Ve benzeri. Her şey başlangıç noktanızla ilgili. Kriteriniz ne? Kriteriniz başlangıç noktanız paraysa emin olun hep mutsuz olursunuz. Hiç sonu yoktur çünkü o koşunun. Önce arabam yoktu. Ah bir arabam olsa der dururdum. Yıl 1987. Ali Mahmut, Özgür, Deniz, İde, Musti, Seyfi, Ati, Ahmet Ürey. Abi, bir siyah golfün olacak. Modern Talking'i koyacaksın teybe. Doğru İzmir. Şimdi araba var, Kaset de tamam ama birbirimizi göremiyoruz. Geçenlerde beni havaalanından eğitim verdiği holdingin üst düzey yöneticilerinden birinin çok lüks arabasıyla aldılar. Sessiz sessiz gidiyoruz. Ben konuşursam arabaya tükürük falan saçarım, ayağım da yanlış bir yere değmesin diye alarmdayım. Deriyi falan çizsek 2 yıl ücretsiz danışmanlık yapmam gerekir. Şoför gururla sordu. Arabayı nasıl buldunuz hocam? Ben alakasız bir şekilde sizin başkanın mesaisi nasıl diye sordum. Sabah 6'da kalkarlar, akşam 11 gibi de çıkarlar. Hafta sonları ayda 1 veya 2 pazar dinleniyor. Yaz tatili yapmıyor Şerif Bey. Ailesiyle de pek görüşemiyor. Ben 2-3 ay yaz tatili yaparım Mehmet dostum. Emin ol, yalnız başıma bu arabaya binmektense 72 model bir kaplumbağada ailem ve dostlarımla tıkış tıkış arala gürele beraber olmayı tercih ederim. Abi vallahi doğru söylüyorsun. Hayat mı bu be? Değil mi koçum? Bu çift kavrulmuş lokum bilmem ne kadar para, bilmem ne plaketi veya rütbesinden, bilmem kaç beygir gücünden değerli olabilir mi sizce? Bana olabilir gibi geliyor. Size gelmiyor mu? Şöyle bir gözünüzdeki perdeyi aralamaya çalışsanız. Olmuyor değil mi? Bir çift Nike'ın yerini tutmaz o lokumlar. Hele Ray-Ban'ın yerini hiç alamaz. Big Mac menünün lezzeti, Nescafe'nin lezzetini bulamayız onda. Değil mi? Doğru. Haklısınız. Birinci ayrımın sonu sayfa 30.